Kitabın adı Ölümsüz Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 5. Ayrım. 4. Bölüm. Evin başucundaki iletişim aygıtı sinyal verdiğinde ortalık henüz zifiri karanlıktı. Önce içindeki polis uyandı. Uzanıp cihazı açtı ve hemen doğruldu. "Dallas," dedi. Ses,
"Ah, Dallas, Dallas, lütfen yardımına ihtiyacım var," diyordu.
Dallas'ın kadınsı yanı çabucak polis kimliğine yetişti ve Mavis'in ekrandaki görüntüsüne baka kaldı. "Işıklar," dedi. Oda aydınlanınca ekranı daha net görebildi. Bembeyaz bir yüz, gözünün altında bir çürük, yanağında kanayan açık bir yara, darmadağınık saçlar. "Mavis, neler oluyor? Neredesin?" diye sordu.
"Buraya gelmelisin."
Genç kadının nefesi hırıldayarak çıkıyordu. Geçirdiği şoktan gözleri öylesine bulanmıştı ki bu gözlerde yaşa yer yoktu.
"Acele et, acele et lütfen. Sanırım bu kadın öldü, ne yapacağımı bilmiyorum."
Ev, Mavis'e nerede olduğunu tekrar sormadı ama cihazı konuşmanın nereden geldiğini bulmak üzere ayarladı. Mavis'in ekrandaki yüzünün altında Leonardo'nun adresi bipleyince arkadaşının nerede olduğunu anladı. Sakin ama kararlı bir sesle Mavis'e, "Olduğun yerde kal, hiçbir şeye dokunma, beni anlıyor musun?" dedi. "Hiçbir şeye dokunma ve benden başka hiç kimseyi içeri alma."
"Tamam, tamam, dediğini yapacağım. Kimseyi içeri almayacağım. Acele et, durum çok berbat."
"Geliyorum." Arkasına baktığında Rourke'un kalkmış, pantolonunu giymekte olduğunu gördü. "Seninle geliyorum." Eve karşı çıkmadı. 5 dakika sonra yola çıkmışlardı. Karanlığın içinde hızla ilerliyorlardı. Kent merkezindeki boş yollarda turistler sel gibi akıyordu. Video panolarındaki ışıklı reklamlar her türlü zevk aracını ve insanoğlunun satın alabileceği her çeşit nesneyi gösteriyordu. Village'in, dipnot, New York'un kültür yoğunluklu mahallesi, geceleri uyumama modasına uyan sakinleri, kaldırıma serpiştirilmiş açık hava kahvelerinde, aromalı kahveyle dolu minik fincanlarının başında oyalanıyorlar, önemli konuları tartışıyorlardı. Nihayet, sanatkarların içinde uyumakta olduğu evlerin önünden geçtiler. Rourke sadece yolu bulabilmek için sorular sordu. Başka da bir şey söylemedi. Eve, bundan dolayı ona minnet duydu. Mavis'in dehşet içindeki bembeyaz yüzü gözünün önünden gitmiyordu. Daha da kötüsü, Mavis'in titreyen eli ve eline bulaşmış olan koyu renk kandı. Kentin vadilerinde yaklaşan fırtınayı haber veren kuvvetli bir rüzgar esiyordu. Eve, daha Rourke'un arabası durmadan aşağı atladığında rüzgar yüzüne bir tokat gibi çarptı. Kapıya kadar olan 20 metrelik yolu deli gibi koşarak aştı ve güvenlik kamerasını adeta yumrukladı.
"Mavis, ben Dallas Mavis."
"Allah kahretsin." Kafası o kadar karışıktı ki kameranın kırılmış olduğunu fark etmesi 10 saniye sürdü. Rourke, güvenlik aygıtı bozuk kapıdan geçerek Eve'le birlikte asansöre bindi. Asansörün kapısı açıldığında Eve durumun korktuğu kadar kötü olduğunu anladı. Buraya daha önce geldiğinde Leonardo'nun atölyesi neşeli ve renkli bir dağınıklık içindeydi. Şimdi ise dağınıklık korkunçtu. Kumaşlar lime lime edilmiş, masalar devrilmiş, üstündekiler kırılmış çevreye saçılmıştı. Ortalık kan gölü gibiydi. Duvarlara, ipek kumaşlara kan sıçramıştı. Her şey öfkeli bir çocuğun kızgın parmaklarıyla boyanmış gibiydi. Eve içgüdüsel olarak Rourke'a "Hiçbir şeye dokunma," dedi. Sonra "Mavis," diye seslendi. Bir iki adım attı ve parlak kumaştan uçuşan perdelerden biri kıpırdayınca durdu. Mavis'i gördü. Durduğu yerde sallanıyordu.
"Dallas, Dallas, çok şükür, Tanrım."
"Tamam, tamam." Eve, Mavis'e sarılınca ferahladı. Çağrı cihazının ekranında gördüğü kan Mavis'in kanı değildi. Ama giysilerine, ellerine bulaşmıştı. "İyi değilsin. Neyin var?" dedi.
"Başım dönüyor, midem bulanıyor. Başım."
Rourke, "Eve, bırak otursun," dedi. Mavis'in kolundan tutarak bir sandalyeye doğru götürdü. "Gel tatlım, otur. İşte böyle. Şok geçiriyor Eve, ona bir battaniye getir. Mavis, başını arkaya yasla. Aferin kızım. Şimdi gözlerini kapat ve bir süre derin derin nefes al.
Burası soğuk.
Biliyorum. Rourke uzanıp yırtık kumaşların arasından parlak saten bir parça aldı ve Mavis'in üstünü örttü. Derin nefes al Mavis. Ağır ağır ve derin derin. Eve baktı. Arkadaşımızın doktora ihtiyacı var, dedi. Burada neler olduğunu anlamadan sağlık ekibini çağıramam. Sen onu iyileştirmek için elinden geleni yap. Eve perdenin öbür yanına geçti. Neyle karşılaşacağını biliyordu. Kadının ölümü çok kötü olmuştu. Kim olduğu sadece ihtişamla dalgalanan bir aleve benzeyen saçlarından belliydi. Yüzü, o şaşırtıcı, neredeyse gizemli kusursuzluk tümüyle kaybolmuştu. Ezilmiş, ard arda gelen acımasız darbelerle parçalanmıştı. Pandora'yı bu hale getiren şey hala oradaydı. Özensizce bir yana atılmıştı. Eve, onun sıradan ya da süs için kullanılan bir baston olduğunu fark etti. Moda olduğu için kullanılan bir gösteriş objesi. Kan lekeleri ve pıhtılarının arasından parlak gümüş görünüyordu. Orta kalınlıkta bir bastondu ve topuzu gülen bir kurt biçimindeydi. Eve, iki gün önce onu Leonardo'nun çalışma köşesinde duvara dayalı olarak görmüştü. Pandora'nın nabzına bakmak gerekmiyordu. Eve yine de baktı. Sonra olay yerini bozmamak için dikkatlice geri çekildi. Aman Tanrım! Rourke, Eve'in tam arkasında duruyordu. Ellerini onun omuzlarına koydu. Şimdi ne yapacaksın? Diye sordu. Ne yapmam gerekiyorsa onu yapacağım. Bunu Mavis'in yapmış olması olanaksız. Erkek onu kendine doğru çevirdi. Bana bunu söylemene gerek yok. Onun sana ihtiyacı var Eve. Bir arkadaşa ve çok iyi bir polise ihtiyacı var. Biliyorum. Hem arkadaş hem polis olmak kolay değil. İşe başlasam iyi olacak. Eve, Mavis'in yanına gitti. Genç kadının yüzü erimiş mum gibiydi. Sapsarı yüzünde mosmor çürükler ve tırmık izleri vardı. Eve oracığa çöktü ve Mavis'in buz gibi ellerini avuçlarına aldı. Bana her şeyi anlatmalısın. Acele etme ama her şeyi anlatmaya çalış. Kımıldamıyordu. Ortalık kan gölü gibiydi. Yüzünün görünüşü korkunçtu ve hiç kımıldamıyordu. Mavis, Eve onun ellerini hafifçe sıkarak sarstı. Bana bak. Bana buraya geldiğin andan itibaren olanları ayrıntılarıyla anlat. Mavis kesik kesik anlatmaya başladı. Geldim çünkü şey yapmak istiyordum. Leonardo ile konuşmam gerektiğini düşünmüştüm. Ürperdi. Kanlı elleriyle Rourke'un üstüne örtmüş olduğu kumaşı çekiştirdi. Leonardo son defa beni bulmak için kulübe gittiğinde bulamayınca sinirlenmiş. Hatta kapıdaki korumayı tehdit etmiş. Bunun onun yapısına aykırı bir davranış olduğunu düşündüm. Kariyerini mahvetmesini istemediğim için onunla konuşmak istedim. Buraya geldiğimde biri güvenlik ünitesini kırmıştı. Bu yüzden dosdoğru yukarı çıktım. Kapı kilitli değildi. Bazen kilitlemeyi unutur. Sustu. Mavis, sen geldiğinde Leonardo burada mıydı? Leonardo mu? Mavis, geçirdiği şokun etkisiyle uyuşmuş gibiydi. Çevresine bakındı. Hayır, zannetmiyorum. Ona seslendim. Çünkü odanın karmakarışık olduğunu görmüştüm. Ama cevap alamadım. Her şey kana bulanmıştı. Sadece kan görüyordum. Bu beni çok korkuttu. Belki de Leonardo kendini öldürdü veya delice bir şey yaptı diye korkmuştum. Arka tarafa koştum. Arkaya. Orada Pandora'yı gördüm. Galiba ona yaklaştım. Sanırım böyle yaptım çünkü onun yanına diz çöktüğümü ve çığlık atmaya çalıştığımı hatırlıyorum. Çığlık atamadım. Sesim çıkmıyordu. Çığlık atıyordum ama her seferinde kafamın içinde oluyordu ve kendime hakim olamıyordum. Sonra biri bana vurdu. Yani öyle bir şey olduğunu zannediyorum. Parmaklarıyla hafifçe başının arkasına dokundu. Acıyor. Kendime geldiğimde her şey aynıydı. Pandora hala oradaydı ve her tarafta kan vardı. Ben de seni aradım. Peki Pandora'ya dokundun mu? Herhangi bir şeye dokundun mu? Hatırlamıyorum. Zannetmiyorum. Yüzünü bu hale kim getirdi? Pandora. Dallas korktu. Tatlım, sen buraya geldiğinde onun ölmüş olduğunu söyledin.
Bu daha önce oldu. Bu akşam daha erken saatlerde. Ben onun evine gittim.
Eve, midesindeki spazmı gidermek için derin bir nefes aldı. Bu akşam Pandora'nın evine mi gittin? Ne zaman?
Tam bilmiyorum. Belki saat 11'e doğru. Ona Leonardo'dan uzak duracağımı söylemek ve ondan Leonardo'yu mahvetmeyeceğine dair söz almak için gittim.
Onunla kavga mı ettin?
Uyuşturucu almıştı. Uçuyordu. Başkaları da vardı. Sanki küçük bir parti yapıyorlardı. Beni tehdit etti. Küfürler savurdu. Ben de ona küfrettim. İtiştik. Bana tokat attı. Yüzümü tırmaladı.
Mavis saçını arkaya topladı. Boynundaki yara ve çürükleri gösterdi.
Birkaç kişi araya girdi. Bizi ayırdı ve ben de oradan ayrıldım.
Nereye gittin?
Birkaç bara uğradım.
Hafifçe gülümsedi.
Birkaç değil, bir sürü bara uğradım. Kendime acıyordum. Oradan oraya sürükleniyordum. Sonra aklıma Leonardo ile konuşmak geldi.
Buraya ne zaman geldin? Saati biliyor musun?
Hayır, ama geçti. Epeyce geç bir saat, 3 ya da 4 gibi.
Leonardo'nun nerede olduğunu biliyor musun?
Hayır, burada yoktu. Onu burada bulmayı umuyordum. Ama onun yerine Pandora ile karşılaştım. Şimdi ne olacak?
Ben hallederim. Mavis, şimdi durumu polise bildireceğim. Bunu hemen yapmazsam yanlış anlaşılır. Bütün bunları merkeze bildirmek ve seni sorgulamaya almak zorundayım.
Neyi? Neyi almak zorundasın? Yoksa sen benim...
Elbette hayır. O anda önemli olan, Dallas'ın kendi korku ve endişelerini belli etmemek için sesinin titremesine engel olabilmesiydi. Ancak bu işi mümkün olduğu kadar çabuk açıklığa kavuşturmalı ve temizlemeliyiz. Anlıyor musun?
Ben pek fazla bir şey hissetmiyorum.
Ben gerekenleri yaparken sen burada otur. Ayrıntıları hatırlamaya çalışmanı istiyorum. Bu akşam kiminle konuştun, neredeydin, ne gördün? Hatırlayabildiğin her şeyi anlatmalısın. Biraz sonra olayların tekrar üstünden geçeriz.
Dallas!
Mavis ürpererek arkasına dayandı.
Leonardo! Oh, hiçbir zaman böyle bir şey yapmaz.
Eve, bırak bunları ben düşüneyim diye cevap verdi ve Rourke'a baktı. Genç adam onun ne demek istediğini anlamıştı. Gelip Mavis'in yanına oturdu. Eve, iletişim aygıtını çıkartıp onlara arkasını döndü. Ben Dallas. Bir cinayet işlendi, dedi. Eve'in hayatı hiçbir zaman kolay olmamıştı. Bir polis olarak da meslek yaşamı boyunca sayılamayacak kadar çok kez bir karabasanla eşdeğerde şeylerle karşılaşmış, hatta böyle şeyler yapmak zorunda kalmıştı. Ama bunların hiçbiri ona Mavis'i sorgulamaya almak kadar güç gelmemişti. Arkadaşına, kendini iyi hissediyor musun diye sordu. Bunu yapmak zorunda olmadığını biliyorsun.
Hayır, iyiyim. Sağlık ekibi bana bir sakinleştirici verdi.
Elini uzatıp başının arkasındaki şişe dokundu. Bu da iyi durumda. Uyuştu. Başka bir ilaç da verdiler. O da aklımı başıma toplamama yaradı. Eve bir süre Mavis'in gözlerini, yüzünün rengini inceledi. Normal görünüyordu ama bu genç kadının endişelerini hafifletmedi. Dinle, istersen bir iki gün sağlık merkezinde kalıp kendini topla. Seni daha sonra sorgulamaya alabiliriz.
Sen işi geciktiriyorsun. Bence bir an önce bitsin diye düşünüyorum.
Sonra Leonardo dedi ve güçlükle yutkundu. Leonardo'yu buldular mı?
Henüz değil Mavis. Buraya bir avukat ya da seni temsil etmesini istediğin herhangi birini çağırabilirsin. Saklayacak bir şeyim yok. Onu ben öldürmedim Dallas.
Eve kayıt cihazına göz attı. Onu açmayı birkaç dakika daha geciktirebilirdi. Mavis, her işi usulüne uygun yapmalıyım. En ince ayrıntılara kadar. Böyle yapmazsam beni bu soruşturmadan alırlar. Ve eğer işin başında olmazsam sana pek yardımım olmaz. Mavis dudaklarını yaladı. Susadığı belli oluyordu.
Bana yardım etmen kolay olmayacak, dedi.
Eve, çok ama çok güç olabilir diye karşılık verdi. Senin de kendini savunman gerekecek. Mavis gülümsemeye çalıştı ve başardı da.
Hey, hiçbir şey içeri girip Pandora'yı o halde bulmaktan daha güç olamaz.
Hiçbir şey, dedi. Eve, ah, evet olabilir diye düşündü ama başını sallamakla yetindi. Kayıt cihazını çalıştırdı. Kendi adını ve kimliğini söyledi ve Mavis'e haklarını resmen bildirdi. Mavis'in kapıdan girip Pandora'yı ölü olarak bulduğu yere kadar yürümesini istedi. Bunu yaparken genç kadının bu arayı ne kadar zamanda aşmış olabileceğini hesapladı. Kurbanın bulunduğu yere aynı hızda ve aynı süre içinde ulaşmasını istedi. Maktülün evine onunla konuşmak için gittiğinde orada başkaları da vardı değil mi? Birkaç kişi vardı. Küçük bir parti olduğu anlaşılıyordu. Aktör Justin Young oradaydı. Manken Jerry Fitzgerald da. Tanımadığım bir başka adam daha vardı, takım elbiseliydi. Profesyonel bir yöneticiye benziyordu. Kurban sana saldırdı, öyle mi? Mavis yüzündeki çürüğü göstererek üzüntülü bir sesle ''Bir yumruk attı'' dedi. Edepsizliği ele aldı. Gözlerinin fıldır fıldır dönmesinden uyuşturucunun etkisinde olduğunu anladım. Onun yasa dışı bir uyuşturucu kullandığına inanıyorsun öyle mi? Evet, hem de fazla miktarda. Gözleri kristal tekerlekler gibiydi. Ve o yumruk. Ben onunla daha önce de dalaştım. Sen görmüştün. Eve kaşlarını çatarken Mavis devam etti. Pandora'nın böyle bir gücü yoktu. Sen de onu yumrukladın değil mi? Yumruklarımdan birinin isabet ettiğini düşünüyorum. Hiç değilse birinin. Beni tırmaladı. O kahrolası tırnaklarıyla. Ben de onun saçlarına saldırdım. Galiba Justin Young'la takım elbiseli adam bizi ayırdılar. Sonra ne oldu? Birkaç dakika birbirimize tükürdük, küfrettik. Sonra oradan ayrıldım. Bardan bara sürüklendim. Nereye gittin? Ne kadar kaldın? Birkaç yere gittim. Önce Zigzag'a, şu Lexington Bulvarı 61. sokaktaki. Orada hiç kimseyle konuştun mu? Kimseyle konuşmak istemedim. Yüzüm acıyordu ve kendimi çok kötü hissediyordum. 3 dublelik bir zombi istedim ve somurtup oturdum. Hesabı nasıl ödedin? Sanırım kredi hesabıma ekrana girdim. İyi, kayda geçmiş olmalı. Zaman ve yer belli olacak. Oradan nereye gittin? Etrafta dolaştım. Başka bir çifte rastladım. Kafayı iyice bulmuştum. Kentin aşağı tarafına nasıl gittin? Yürüdüm. Biraz ayılmam gerekiyordu. Bu nedenle yürüdüm. Bir iki kez yürüyen kaldırımları kullandım ama daha çok yürüdüm. Eve, Mavis'in hafızasını canlandırmak için genç kadının anlattıklarını tekrar etti ve Zigzag'dan ayrıldıktan sonra hangi tarafa doğru yürüdün diye sordu. İki tane 3 dublelik zombi içmiştim. Yürümüyor, tökezliyordum. Ne tarafa gittiğimi bilmiyorum Dallas. Uğradığım diğer barların isimlerini, oralarda ne içtiğimi hatırlamıyorum. Her şey bulanık. Müzik, gülen insanlar, masa üstünde dans eden dansöz. Erkek mi yoksa kadın mıydı? Erkek. Sanırım dövmesi vardı. Belki de boyamaydı. Dövmenin bir yılan olduğundan emin gibiyim. Belki de bir kertenkeleydi. Masanın üstündeki dansçı neye benziyordu? Allah kahretsin Dallas. Onun belden yukarısına hiç bakmadım. Onunla konuştun mu? Mavis başını ellerinin arasına alıp hatırlamaya çalıştı. Bunları hatırlamaya çalışmak, avucunda su tutmak gibi bir şeydi. Bilmiyorum. Ciddi bir biçimde örselenmiştim. Sürekli yürüdüğümü hatırlıyorum. Leonardo'nun evine varmaya çalışıyor ve onu son defa göreceğimi düşünüyordum. Onunla karşılaştığımda da ayık olmak istiyordum. Onun için binaya girmeden bir uyarıcı aldım. Sonra o kadının cesediyle karşılaştım ve bu sarhoş olmaktan daha beterdi. İçeri girdiğinde ilk gördüğün neydi? Kan. Bir kan gölüyle karşılaştım. Devrilmiş, parçalanmış eşyalar ve kan. Leonardo'nun kendine zarar vermiş olmasından o kadar korktum ki hemen arka taraftaki çalışma bölümüne koştum ve Pandora'yı gördüm. En iyi hatırladığı şey buydu. Onu gördüm. Saçlarından tanıdım. Üstünde evine uğradığımda giydiği elbise vardı. Ama yüzü darmadağın olmuştu. Çığlık atamadım. Yanına diz çöktüm. Ne düşüneceğimi, ne yapacağımı bilmiyordum. Ama bir şey yapmalıydım. Sonra bir darbe yedim. Bayılmış olmalıyım. Kendime geldiğimde seni aradım. Binaya girerken sokakta, binanın önünde başka birini gördün mü?
Hayır, vakit çok geçti. Bana güvenlik kamerasından bahset. Kırılmıştı. Sokak serserileri güvenlik kameralarını kırmaktan zevk alırlar. Onun için pek üstünde durmadım. Apartman dairesine nasıl girdin? Kapı kilitli değildi. Ve içeri girdiğinde Pandora ölmüştü, öyle mi? Onunla konuşmadın, münakaşa etmedin. Hayır, sana söyledim. Öylece kıpırdamadan yerde yatıyordu. Onunla daha önce iki defa kavga ettin. Bu gece de Leonardo'nun dairesinde kavga ettin mi? Hayır, içeri girdiğimde o ölmüştü. Dallas, daha önce onunla niçin kavga etmiştin? Leonardo'yu meslek yaşamını mahvetmekle tehdit etmişti. Mavis'in yer yer morarmış olan yüzünde duyguları kolayca belli oluyordu. Acı, korku ve üzüntü. Bu kadın Leonardo'nun peşini bırakmıyordu. Biz birbirimizi seviyorduk ama Pandora onu rahat bırakmayacaktı. Onun nasıl davrandığını sen de gördün Dallas. Leonardo ve onun kariyeri senin için çok önemli değil mi? Mavis alçak sesle "Onu seviyorum." dedi. Onu korumak için, onun kendisine ya da meslek hayatına zarar gelmemesi için her şeyi yaparsın, değil mi? Mavis, Eve'in kalbini ısıtan vakur bir tavırla "Leonardo'nun hayatından çıkmaya karar verdim. Çünkü aksi halde Pandora ona zarar verecekti." dedi. "Buna izin veremezdim. Ölürse ne ona ne sana zarar verebilirdi. Pandora'yı ben öldürmedim. Onun evine gittin, münakaşa ettiniz, sana vurdu ve kavga ettiniz. Oradan ayrıldın ve sarhoş oldun. Leonardo'nun dairesine yollandın ve Pandora'yı orada buldun. Belki tekrar kavga ettiniz. Belki o yine sana saldırdı. Sen de kendini korudun. Sonra durum çığırından çıktı. Böyle mi oldu?" Mavis'in yorgun gözlerinde önce şaşkın, sonra kırgın bir ifade belirdi. "Bana bunları niçin söylüyorsun?" diye sordu. "Böyle olmadığını biliyorsun." Eve öne doğru eğildi. Bakışları donuktu. "Pandora senin hayatını cehenneme çeviriyordu," diye devam etti. "Sevdiğin adamı tehdit ediyordu. Sana saldırıp canını yaktı. Senden daha kuvvetliydi. Seni Leonardo'nun evinde görünce yine saldırdı. Seni yere yıktı. Başını çarptın. Korktun ve oradaki en yakın şeye uzandın. Bunu kendini korumak için yaptın. Kendini korumak için elindekini ona vurdun. Belki o senin üzerine gelmeye devam etti. O zaman tekrar vurdun. Sonra kontrolünü kaybettin ve vurmaya devam ettin. Vurmaya devam ettin. Ta ki öldüğünü anlayana kadar devam ettin." Mavis'in nefesi dudaklarının arasından hıçkırık gibi çıktı. Başını salladı. Gövdesi şiddetle titrerken başını sallamaya devam etti. "Ben yapmadım. Onu ben öldürmedim. O zaten ölmüştü. Tanrı aşkına Dallas, sen benim böyle bir şey yapabileceğimi nasıl düşünürsün?" "Belki yapmadın." Eve kendi kendine zorla dedi. İçi kan ağlıyordu ama buna rağmen onu sıkıştırmaya devam etti. Bunun kayda geçmesini istiyordu. "Kadını Leonardo öldürmüş olabilir. Belki de onu koruyorsun. Mavis, onun kontrolünü kaybettiğini gördün mü? Bastonu alıp Pandora'ya vurdu mu?"
"Hayır, hayır, hayır."
"Yoksa sen oraya vardığında o kadını öldürmüş, cesedin başında mı oturuyordu? Belki de öyle oldu. Durumu görünce paniğe kapıldın. Leonardo'ya yardım etmek, olayı örtbas etmek istedin. Onu oradan uzaklaştırıp beni aradın."
"Hayır, hiç de öyle değil."
Mavis ayağa fırladı. Yüzü bembeyaz olmuştu. Bakışları çılgın gibiydi. "Leonardo orada değildi. Ben hiç kimseyi görmedim. O asla böyle bir şey yapmaz. Niçin beni dinlemiyorsun?" Eve yumuşak bir sesle "Seni dinliyorum Mavis," dedi. "Otur. Otur yerine. Sorgulaman bitti sayılır. İfadene eklemek istediğin ya da içeriğinde değiştirmek istediğin bir şey var mı?" Mavis "Hayır," diye mırıldandı ve boş bakışlarla Eve'in omzunun üstünden geriye baktı. Eve kayıt cihazına hitaben "İlk sorgulama tamamlandı. Mavis Freestone, Pandora cinayet dosyası. Dallas, Teğmen Eve," dedi, tarihi ve saati söyledi. Sonra cihazı kapattı. Derin bir nefes aldı. "Üzgünüm Mavis, çok üzgünüm," dedi.
"Bunu nasıl yaptın? Bunları bana nasıl söyleyebildin?"
"Sana bunları söylemek, bu soruları sormak zorundayım. Sen de cevap vermek zorundasın."
elini Mavis'in elinin üstüne koydu. Bunları tekrar sorabilirim. O zaman yine cevap vereceksin. Yüzüme bak Mavis. Mavis yüzüne bakana kadar bekledi. Cinayet yerinde inceleme yapanların ne bulacaklarını bilmiyorum. Laboratuvar raporunun sonuçlarını bilmiyorum. Fakat şans yüzümüze gerçekten gülmezse o zaman bir avukata ihtiyacın olacak. Mavis'in yüzü ve dudakları bembeyaz oldu. Kederli gözleriyle bir cesede benziyordu.
Beni tutuklayacak mısın?
İş oraya varır mı bilmiyorum ama senin her şeye hazır olmanı istiyorum. Şimdi Rourke'la birlikte eve git ve biraz uyu. Senin iyice düşünmeni, olayla ilgili zamanlamayı, yer ve insanları hatırlamanı istiyorum. Bir şey hatırlarsan benim için kaydet.
Sen ne yapacaksın?
Ben işimi yapacağım. İşimde çok başarılıyım Mavis. Bunu unutma ve bu işi temizleyeceğime güven. Mavis acı bir sesle,
temizlemek öyle mi?
Diye tekrarladı. Yani beni temize çıkarmaktan söz ediyorsun.
Ben bir insanın suçu kanıtlanıncaya kadar masum sayıldığını sanıyordum.
Bu hayatımızın en büyük yalanlarından biridir. Eve kalktı, Mavis'i koridora çıkarttı. Soruşturmanın mümkün olduğunca çabuk sonuçlanması için elimden geleni yapacağım. Sana ancak bunu söyleyebilirim.
Bana inandığını söyleyebilirsin.
Bunu da söyleyebilirim. Kayıt işleri ve formaliteler her zaman geçerlidir. Bir saat içinde Mavis'in kendi isteğiyle Rourke'un gözaltında serbest kalması sağlanmıştı. Mavis Freestone'un adı kayıtlara tanık olarak geçti. Ancak Eve, onun baş zanlı olduğunu biliyordu. Bu durumu hemen düzeltmek için kendi bürosuna doğru yürüdü.
Söyle bakalım, Mavis'in güzel yüzlü bir modeli geberttiği doğru mu?
Feeney,
Eve onun buruşuk suratının her santimini öpebilirdi. Adam Eve'in masasının başında oturuyordu. Kucağında bir kese kağıdı dolusu şekerli fındık vardı ve kırışık yüzü asıktı.
Haberler hemen yayılıyor, dedi.
Feeney, kantine uğradığımda yüksek rütbeli polislerimizden birinden arkadaşının enselendiğini duydum. Böyle bir şeyin ses getirmesi doğal. O enselenmedi. O bir tanık. Şimdilik. Medya olayı öğrenmiş bile. Henüz Mavis'in ismi ortalarda değil. Ama kurbanın yüzü ekranı kaplıyordu. Haberi duymam için karım beni duştan dışarı sürükledi. Eh, Pandora önemli biri sayılır. Eve, dirisi de ölüsü de önemli dedi. Yorgundu. Masasının ucuna ilişti. Mavis'in ifadesini dinlemek ister misin? Ne diye buraya geldim sanıyorsun? Havayı koklamak için mi? Mavis'in ifadesini dinleyince Feeney'in kaşları çatıldı.
Allah kahretsin.
Dallas, Mavis için durum iyi görünmüyor. Sen de onları birbirine saldırırken görmüşsün değil mi?
Kesinlikle.
Niçin tekrar Pandora'yla karşılaşmayı istedi ki?
Kalktı, odada dolaştı.
Bu durumu kötüleştiriyor. Laboratuvardan işe yarayacak bir şey gelmesini bekliyorum. Ama buna güvenemem.
Senin işin çok mu Feeney?
Sorma. Eliyle geç der gibi bir işaret yaptı. Neye ihtiyacın var? Mavis'in kredi hesabının dökümüne ihtiyacım var. Tek hatırladığı şey ilk girdiği yerin zikzak olduğu. Ölüm anında Mavis'in orada veya o gece uğradığı diğer yerlerden birinde olduğunu saptarsak suçsuz olduğu ortaya çıkar. Senin için bunu yapabilirim. Ama Mavis içeri girdiğinde cinayet mahallinde biri varmış. Bu kişi Mavis'in kafasına vuruyor ve onu bayıltıyor. Pandora'nın ölüm zamanıyla Mavis'in içeri girişi arasındaki süre çok kısa.
Biliyorum.
Bunun için bütün olasılıkları gözden geçirmeliyim. Mavis'in kurbanın evinde görüp tanıdığı insanları bulmalı ve ifadelerini almalıyım. İri bir penisi ve dövmesi olan bir masaüstü dansçısını da mutlaka bulmalıyım.
Eğlence hiç bitmiyor desene.
Eve neredeyse gülümsedi. Mavis'in gerçekten kendinde olmadığına, hele Village'e gelene kadar yolda uğradığı yerlerde içmeye devam ettiyse, ayıltıcı hapla bile Pandora'yı öldürebilecek kadar ayık olmadığına tanıklık edecek birilerini bulmalıyım. Pandora'nın da uyuşturucunun etkisinde olduğunu iddia ediyor. Bunu da araştırmalıyım. Sonra ortadan yok olan Leonardo var. Acaba ne cehennemde? Şimdi nerede olabilir? 5. ayrımın sonu. Sayfa 77. Devamı 6. ayrımda.